Ayrım 21.
Gerçekte romantik ilişkiler hakkında hissettiğim şey şuydu. Her şeyi elde edip de sonra ortadan kaybolana dek kendimden parçalar halinde ve biraz vermemi gerektiren karşılıklı etkileşimler. Bunu istemiyordum ve hayatımda özel bir kişi olmadan da nasıl mutlu olacağımı biliyor gibi gözükmüyordum. Bu nedenle de hayatımda kalıcı bir aşk, dostluk ve etkilenme, cinsellik, kaynağına sahip olmak için kendimden ne kadarını gözden çıkaracağım her zaman bir sorun oluyordu. Dediğim gibi bunların hiçbiriyle gurur duymuyorum. Burada şeffaf olmaya çalışıyorum. Oregon, Wilsonville'deki faal zenginleşme merkezinin kurucusu olan dostum muhterem Mary Mayin Morrissey bana yenilenen erkek diye ad takmıştı. Üçüncü evliliğimin sona ermesiyle birlikte durulmaya hazır olduğumu düşünüyordum. Fakat uzun süreli bir ilişkiyi yürütmeyi başarmadan evvel iki kez daha bu yoldan geçtim. Bu yolda 7 çocuğun babası oldum. 4'ü evlenmeden uzun süreli bir ilişki sürdürdüğüm bir kadından oldu. Sorumsuz davrandığımı söylemek bile son derece hafif kalır. Fakat her defasında A. bunun devam edecek son ilişkim olduğuna, B. bu ilişkiyi yürütmek için her şeyi yaptığıma inanıyordum. O zamanlar aşkın gerçekte ne olduğu hakkındaki yanlış anlamamı göz önüne alırsak bu kelimelerin ne kadar boş olduğunu şimdi görebiliyorum. Bu davranışların ilişki kurduğum bu kadınlarla sınırlı olduğunu söyleyebilmeyi isterdim. Fakat bunu söylemek gerçeğin yarısını bile yansıtmazdı. Aynı olgunlaşmamış ve bencilce tutumu sürdürerek başka pek çok kadınla ilişkiye girdim. Şimdi olaylarda kurban ve suçlu olmadığını ve tüm hayat deneyimlerinin birer ortak yaratım olduğunu tamamen anladım. Fakat bu senaryolarda oynadığım büyük rolünde bilincindeyim. Ben de 30 yıllık bir kesintiye neden olan örneği görüyorum ve bu çirkin gerçeklerin üzerini yeni çağ özdeyişleriyle kapatmaya da istekli değilim. Böylece 40'lı yaşların sonlarında kendimi yalnız bulmamda sürpriz olmamalı. Daha önce de söylediğim gibi iş ve sağlık durumumda aşk hayatımdan daha iyi bir durumda değildi. Umutsuzca 50. doğum günümün yaklaşmasını izliyordum. 1992 Şubat'ının bir gece vakti mutlak bir keder içinde uyandığım ve Tanrı'ya öfke dolu bir mektup yazdığım sırada olayların gidişatı böyleydi. Tanrı'nın bana cevap vermesinin benim için ne anlama geldiğini size anlatamam. Benim için de çok şey ifade ediyor. Fakat sık sık neden bunun benim başıma geldiğini merak ediyorum. Ben değerli bir kimse değilim. Herkes Tanrı ile bir sohbet yapacak kadar değerlidir. Önemli olan da bu. Fakat kilise korosuna vaaz vererek bu konuya dikkat çekemem. Pekala, fakat neden ben mükemmel olmayan bir hayata sahip pek çok insan var. Neden beni seçtin? Pek çok insanın sorduğu soru da bu. Neden sen? Neil ve neden ben değil? Sen ne diyorsun peki? Tanrı'nın her zaman herkesle konuştuğunu söylüyorum. Sorun, Tanrı kiminle konuştuğu değil, onu kimin dinlediğidir. Mükemmel, bu mükemmel bir cevap. Öyle olmalı, bunu bana veren sensin. Fakat şimdi benim daha önceki sorumu cevaplamanı istiyorum. Her an koşulsuz bir sevgi deneyimini nasıl yaratabilirim? Tam anlamıyla sevmenin tanrısal tutumunu nasıl benimseyebilirim? Tam anlamıyla sevmek tamamen doğal olmaktır. Sevmek doğal bir eylemdir. Normal değil fakat doğaldır. Bu farkı bir daha açıkla. Normal, olağan, genel, tutarlı olanı belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Doğal kelimesi ise bir şeyin temel doğasını belirtmek için kullanılır. Bir insan olarak senin temel doğan sevilmek, herkesi ve her şeyi sevmektir. Her ne kadar bunu yapmak sizin için normal olmasa da. Neden olmasın? Çünkü size dünyada ilerlediğiniz yol boyunca temel doğanıza aykırı şekilde, doğal olmayan şekilde davranmanız öğretilmişti. Ama neden? Neden bize böylesi öğretildi? Çünkü doğal halinizin kötü, evcilleştirilmesi, zapt edilmesi, baskı altında tutulması gereken bir şey olduğuna inandınız. Böylece ırkınızın doğal olmayan, normal davranışlar sergilemesini ve bu davranışlara bağlanmasını gerekli buldunuz. Doğal olmak günahkar, affedilmesi gereken, belki tehlikeli olacak derecede kötü bir şeydi. Hatta size kendinizin doğal bir durumda görünmesine izin vermenin bile günah olduğunu söylendi. Bu dediğin günümüzde bile doğru. Bazı dergiler bazı insanlarca kötü diye adlandırılıyor. Çıplak olarak güneşlenenlere bazılarınca sapık yaftası vuruluyor. Genel olarak çıplaklıktan uzak duruluyor. Kendi evlerinde ya da bahçelerinde ya da havuzlarının çevresinde çıplak olarak dolaşan kimselere sıklıkla sapkın kişiler olarak bakılıyor. Ve bu özel yerlerimizi göstermenin de ötesine gidiyor. Bazı kültürlerde kadınların yüzlerini veya bileklerini veya ayak bileklerini bile göstermelerine izin verilmiyor. Elbette bu durum anlaşılabilir. Eğer gerçekten çekici bir çift kadın ayak bileği görmüş olsaydın, neden bazı insanların onları başkalarının bakışlarından saklamak gerektiğine inandıklarını anlayabilirdin. Çok kışkırtıcı olabilirler ve hatta insanın aklına seksi bile getirebilirler. Tamam, şaka yapıyordum. Fakat bazı evlerde ve bazı kültürlerde neredeyse bu kadar baskıcı bir tutum vardır. İnsanların çoğunun varoluşunuzla ilgili doğal bir durumu ifade etmek için duyulan cesareti kırdığı tek durum da bu değildir. Her ne kadar bunu yapmak sizin için çok doğal olsa da insanların doğruyu söyleme cesaretini de kırıyorsunuz. Her ne kadar elde etmek sizin için çok kolay olsa da evrendeki temel güvenin de cesaretini kırıyorsunuz. Bedeninizdeki her kemik gerçek sizden kaynaklanan saf harikalık ile patlamak için sızlamasına rağmen insanların şarkı söyleme, dans etme, sevinç gösterme ve kutlama yapma hevesini kırıyorsunuz. Tüm bunları yapıyorsunuz çünkü doğal eğilimlere teslim olursanız incineceğinizden ve eğer doğal zevklere teslim olursanız kendinizi ve diğer insanları inciteceğinizden korkuyorsunuz. Bu korkuyu taşıyorsunuz çünkü insan ırkı hakkında kendi türünüzün temelde kötü olduğunu söyleyen o destekleyici düşünceye sarılmışsınız. Günahkar olarak doğduğunuzu ve doğanızın kötü olmak olduğuna inanıyorsunuz. Bu kendiniz hakkında aldığınız en önemli karardır ve kendi gerçekliğinizi yarattığınız için de yerine getirdiğiniz bir karardır. Kendinizi haksız çıkarmak istemediğiniz için kendinizi haklı çıkarmak adına olağanüstü derecede ileri gittiniz. Hayatınız bu konuda haklı olduğunuzu gösterdi ve böylece bunu kültürel bir tarih olarak benimsediniz. Hayat böyle dediniz ve sürekli böyle diyerek hayatı da böyle yaptınız. Fakat tarihinizi değiştirmedikçe kim olduğunuzu ve bir ırk, bir tür olarak nasıl olduğunuz hakkındaki düşüncenizi değiştirmedikçe asla tam anlamıyla sevgi dolu olamazsınız. Çünkü kendinizi tam anlamıyla sevemezsiniz. Tam anlamıyla sevgi dolu olmanın ilk adımı budur. Kendinizi tam anlamıyla sevmelisiniz ve bir günahkar olarak doğduğunuza ve temelde kötü olduğunuza inandığınız sürece de bunu yapamazsınız. İnsanın temel doğası nedir sorusu insan ırkının önündeki en önemli sorudur. Eğer insanların doğal olarak güvenilmez ve kötü olduğuna inanırsanız bu görüşü benimseyen bir toplum yaratır ve bu görüş tarafından doğrulanan kanunlar yapar. Kuralları onaylar, düzenlemeleri benimser ve yasaklar getirirsiniz. Eğer insanların doğal olarak güvenilir ve iyi olduğuna inanırsanız kanunların, kuralların, düzenlemelerin ve yasakların seyrek olarak gerektiği bütünüyle farklı bir toplum yaratırsınız. İlk toplumda özgürlük sınırlayıcı, ikincisinde özgürlük hediye edilmiş olacaktır. Tanrı tamamen sevgi doludur çünkü Tanrı tamamen özgürdür. Tamamen özgür olmak, tamamen neşe dolu olmak demektir. Çünkü tam bir özgürlük, keyif dolu her deneyim için bir imkan yaratır. Özgürlük Tanrı'nın temel doğasıdır. Ayrıca insan ruhunun da temel doğasıdır. Tam anlamıyla özgür olmamanızın ölçüsü tam anlamıyla neşe dolu olmamanızdır. Ve bu da tam anlamıyla sevmemenizin ölçüsüdür. Bunu daha önce de tartışma konusu yapmıştın. Ben de bunun fazlasıyla önemli olduğunu anladım. Tam anlamıyla sevmenin, tam anlamıyla özgür olmak olduğunu söylüyorsun. Evet ve başkalarının da özgür olmasına izin vermek olduğunu söylüyorum. Herkesin istediği her şeyi yapabileceğini mi söylemek istiyorsun? Demek istediğim bu. Buna imkan tanıyacak ölçüde ve insanların elindeki olanaklar dahilinde evet. Demek istediğim bu. Tanrı böyle sever. Tanrı izin verir. Herkesin istediği her şeyi yapmasına izin veriyorum. Sonuçlarına katlanmadan mı? Cezalandırma olmadan mı? Bu ikisi aynı şey değildir. Sana tekrar tekrar söylediğim gibi krallığında cezalandırma diye bir şey yoktur. Diğer yandan sonuç diye bir şey vardır. Sonuç doğal bir olgudur. Ceza ise normal. Toplumunuzda cezalandırmak normaldir. Kendini doğrulamak, açığa vurmak için bir sonucun olmasına imkan tanımak ise anormaldir. Cezalandırma doğal bir sonuç beklemek için çok sabırsız olduğunuzun bir ifadesidir. Hiç kimsenin hiçbir şey için cezalandırılmaması gerektiğini mi söylüyorsun? Bu sizin karar vermeniz gereken bir şey. Aslında buna her gün karar veriyorsunuz. Bu konudaki süregelen seçimlerinizi yapmaya devam ederken toplumunuzun ya da toplumunuzun bir üyesinin davranışlarını değiştirmesi için hangi yöntemi en etkili bulduğunuzu dikkate almanın yararlı olduğunu hissedebilirsiniz. Bununla beraber bu değişimi yaratmak için en etkili yöntemin zorla cezalandırmak olduğunu farz ediyorsunuz. Belli amaçlar doğrultusunda temelde hakkından gelmek için cezalandırmak, yaratmak istediğinizi söylediğiniz toplumu yaratmayacaktır. Üst düzeyde gelişmiş toplumlar cezalardan çok az şey öğrenildiğini gözlemlemişlerdir. Olayların sonuçlarının daha iyi öğretmenler oldukları sonucuna varmışlardır. Tüm duyarlı varlıklar cezalar ve sonuçlar arasındaki farkı bilirler. Cezalar yapay olarak yaratılmış sonuçlardır. Sonuçlar ise doğal olarak meydana gelirler. Cezalar, cezalandırılan kişininkinden farklı bir değer yargısına sahip bir kişi tarafından ve dışarıdan zorla kabul ettirilirler. Sonuçlar ise içte kişinin kendisi tarafından deneyimlenir. Cezalar bir insanın bir başka kişinin yaptığı şeyi yanlış bulduğu hakkındaki kararıdır. Sonuçlar ise kişinin bir şeyin yanlış gittiği hakkındaki kendi deneyimidir. Çünkü yapılan şey istenen belli bir neticeyi üretmemiştir. Diğer bir deyişle cezalar yoluyla hızlı bir şekilde öğrenemeyiz. Çünkü onları bir başkasının bize yaptığı bir şey olarak görürüz. Yaptıklarımızın sonuçlarına bakarak daha istekli ve kalıcı bir şekilde öğrenebiliriz. Çünkü onları kendimize yaptığımız bir şey olarak görürüz. Kesinlikle tam olarak öyle yaparsınız. Fakat bir ceza bir sonuç olamaz mı? Maksat bu değil mi? Cezalar yapay olarak yaratılmış sonuçlardır. Doğal olarak meydana gelmezler. Bir cezayı sadece yapılan bir şeyin sonucu diye adlandırarak sonuca çevirmeye kalkışmak onu sonuç haline getirmez. Sadece en az derecede olgunlaşmamış bir varlık böyle bir kelime oyunu ile aldatılabilir ve bu da çok uzun bir süre sürmez. Bu aranızda aile sahibi olan pek çok kişiyi kelime oyunu yapmaktan alıkoymamıştır. Ve tasarladığınız en büyük ceza da sevginizi kendinize saklamaktır. Eğer belli bir tarzda davranırlarsa çocuklarınıza sevginizi belli etmeyeceğinizi gösteriyorsunuz. Sevginizi göstererek ve saklayarak çocuklarınızın davranışlarını düzenlemeyi, değiştirmeyi, kontrol etmeyi ve istediğiniz biçimde yaratmayı amaçlıyorsunuz. Bu Tanrı'nın asla yapmayacağı bir şeydir. Fakat kuşkusuz kendi hareketlerinizi haklı çıkarmak için çocuklarınıza benim de böyle davrandığımı söylüyorsunuz. Fakat size şunu söyleyeyim. Gerçek sevgi asla kendisini geri çekmez. Tam anlamıyla sevmek de bu demektir. Sevginizin en yanlış davranışı bile kucaklayacak kadar tam olması demektir. Bundan da fazlası demektir. Hiçbir davranışı yanlış olarak nitelememek demektir. Erik Segal haklıydı. Sevmek, özür dilemek zorunda olmamak demektir. Bu tamamen doğru. Fakat insanoğlu tarafından uygulanmayan çok üst düzeyde bir prensip. Çoğu insan bunun Tanrı tarafından uygulandığını bile hayal edemez. Haklılar, bunu uygulayamıyorum. Anlamadım. Ben oyum. Kişi olduğu şeyi uygulamaz. Sadece o olur. Ben hiçbir türde koşul ve sınır tanımayan sevgiyim. Ben tamamen sevgi doluyum ve tamamen sevgi dolu olmak, her olgun ve duyarlı varlığa istediklerini olmak ve yapmak için tam bir özgürlük vermeye istekli olmaktır. Bunun onlar için kötü olacağını bilsen bile mi? Bunun kararını onlar adına verecek olan sen değilsin. Çocuklarımız için bile mi? Eğer olgun ve duyarlı varlıklarsa hayır. Eğer yetişmiş çocuklarsa hayır. Ve eğer henüz olgun bir varlık olmamışlarsa, olgunlaşma yolunda onlara yol göstermenin en hızlı yolu onlara olabildiğince erken seçimler yapma özgürlüğü sağlamaktır. Sevgi bunu yapar. Sevgi, sevilen kişinin gitmesine izin verir. İhtiyaç diye adlandırdığınız ve sıklıkla sevgiyle karıştırdığınız şey ise tersini yapar. İhtiyaç tutup bırakmaz. Sevgi ile ihtiyaç arasındaki fark budur. Sevgi gitmesine izin verir. İhtiyaç tutup bırakmaz. Öyleyse tam anlamıyla sevmek için gitmesine izin vermemeliyim, öyle mi? Diğer şeylerle birlikte evet. Bırak beklentiler gitsin. Bırak sevdiğin kişilere kabul ettirmeye çalıştığın ihtiyaçlar, kurallar ve düzenlemeler gitsin. Çünkü onlar yasaklamalar içindelerse sevilmezler. Tam anlamıyla sevilmezler. Sen de öyle. Kendine yasaklar koymuşsan, herhangi bir şekilde kendine tam bir özgürlükten daha azını vermişsen, kendini tam olarak sevemezsin. Unutma ki seçimler yasaklamalar değildir. Bu nedenle yaptığın seçimleri yasaklama olarak adlandırma ve sevgi çocukların ve tüm sevdiklerinin iyi seçimler yapmasına yardımcı olmak için elinde olduğuna inandığın tüm bilgileri sağlar. İyi burada istenen özel bir sonuç elde etmek için yapılan seçimleri ve en fazla istenene sonuç olarak bildiğiniz sonucu, yani mutlu bir hayatı elde etmek için yapılan seçimleri nitelemektir. Bu konuda ne biliyorsan onu paylaş, anladıklarını sun ama düşüncelerini, kurallarını, seçimlerini bir başkasına kabul ettirmeye çalışma ve senin yapmayacağın seçimleri yaptığı için bir başkasına olan sevgini kısıtlama. Aslında eğer onların seçimlerinin yanlış olduklarına inanıyorsan sevgini göstermenin tam zamanıdır. Bu şefkattir ve daha yüksek bir ifadesi yoktur. Tam anlamıyla dolu dolu sevmek başka ne anlama gelir? Her an tam anlamıyla mevcut olmak demektir. Tam anlamıyla farkında olmak demektir. Tam anlamıyla açık, dürüst, şeffaf olmaktır. Kalbinden taşan sevgiyi ifade etmeye tam anlamıyla istekli olmak demektir. Tam anlamıyla sevmek, saklı bir gündem ya da saklı bir istek olmadan, saklı hiçbir şey olmadan tamamen çıplak olmak demektir. Ve insanoğlu için, benim gibi sıradan insanlar için, böylesi bir sevgiyi yaşamayı başarabilmenin mümkün olduğunu mu söylüyorsun? Bu bizim yapmaya muktedir olduğumuz bir şey mi? Bu sizin muktedir olmanızdan da öte bir şey. Bu sizsiniz. Bu kim olduğunuzun doğası. Yaptığınız en zor şey bunu inkar etmektir. Ve bu zor şeyi her gün yapıyorsunuz. Bu nedenle hayatınız bu kadar zor gözüküyor. Halbuki kolay olanı yaptığınızda, gerçekte olduğunuz kişiyi olmaya karar verdiğinizde, yani saf, sınırlandırmasız ve koşulsuz sevgi olmaya, hayatınız tekrar kolaylaşır. Tüm karışıklık kaybolur, tüm çabalamalar uzaklaşıp gider. Bu barışa herhangi bir anda ulaşılabilir. Buna giden yol ise basit bir soru sorularak bulunabilir. Sevgi şimdi ne yapardı? Yine sihirli bir soru mu? Evet, bu olağanüstü bir sorudur. Çünkü her zaman cevabını bilirsin. Tıpkı sihir gibidir. Bir sabun gibi temizleyicidir. Yakın olmaktan duyulan tasayı alıp götürür. Tüm kuşkuları, tüm korkuları yıkayıp götürür. Zihni, ruhun bilgeliğiyle yıkar. Bunu belirtmenin ne kadar da iyi bir yolu. Doğru, Bu soruyu sorduğunda içgüdüsel olarak cevabını da bilirsin. Her durumda ve her şartta bilirsin. Cevap sana verilmiştir. Sen cevapsın ve bu soruyu sormak senin bu parçanı meydana çıkarır. Ya eğer kendini kandırıyorsan, kendini kandıramaz mısın? Cevap içgüdüsel olarak sana geldiğinde ikinci bir tahminde bulunma. İkinci bir tahminde bulunduğun zaman kendini kandırdığın zamandır ve seni de bir aptal durumuna düşürebilir. Sevginin kalbine doğru git ve bu yerden tüm seçimlerine ve kararlarına gel. Barışı bulacaksın. 16. Tam anlamıyla kabullenici, kutlayıcı ve minnettar olmak ne demektir? Tanrı'nın 5 tutumundan bu üçünü pek anlayamadım. Özellikle de üçüncüyü ve dördüncüyü. Tam anlamıyla kabullenici olmak, şu anda hayatın sana sunduğu ile kavgalı olmamaktır. Onu reddetmemek ya da onun ilerlemesini engellememek ya da yanından geçip gitmemek demektir. Onu kucaklamak, tutmak, sanki kendinmiş gibi sevmek demektir. Çünkü o senindir, senin kendi yaratındır, ondan hoşnutsundur. Öyle olmasaydı hoşnut olmazdın. Eğer olmasaydın yaratmış olduğuna direnirdin ve direndiğin şey kalıcı olur. Bu nedenle sevin, memnun ol ve şimdi değiştirmeyi seçtiğin mevcut bir durum ve şart varsa sadece onu bir başka yolla deneyimlemeyi seç. Belki bir şeyin dış görünümünde değişiklik olmayabilir fakat onunla ilgili içsel deneyimin onun hakkındaki kararından bağımsız olarak sonsuza dek değişebilir ve değişecektir. Unutma ki sonrasında olacağın şey budur. Artık dış görünüşle değil sadece kendi içsel deneyiminle ilgilenirsin. Bırak dış dünya olduğu şey olsun. İç dünyanı olmasını istediğin şekilde yarat. Kendi dünyanın içinde fakat onun bir parçası olmadan var olmak bu demektir. Bu yaşamada ustalaşmaktır. İzin verirsen bunun altını çizmek istiyorum. Her şeyi kabul etmelisin. Hatta bu şeylerle uyuşamasan bile, öyle mi?